Ayrım 24. Sessiz dalgın rakılarını yudumlamaya başladılar. Mezelere uzanıyorlardı ara sıra aynı sessizlikte. Kürtajı nerede nasıl yaptırdıklarını sorsam mı diye geçirince bir ağırlık duymaya başlamıştı yüreğinde doktor. Esme'nin yaşlı gözlerini sakınmadan dikip ben sizin gibi saklamıyorum deyişi sınırı aşmış, ağır bir suçlama olarak çökmeye başlamıştı üstüne. Bu kız her şeyini anlatıyor tam bir açık yüreklilikle. Sen düşman içine girmiş casus gibi sus. Büyükçe bir yudum aldı rakısından. Bir şeyler arandı içinde. Başını kaldırıp Esme'ye baktı. Janine benim kızım değildi dedi çekingen bir sesle. Uyanır gibi doğrulup baktı Esme. Bir duralamadan sonra anımsadı. Janine'di kızınızın adı. Evet Janine'di. Nüfusta bana yazılmıştı ama kızım değildi. Esme gözlerini sessizce dikmiş. Daha bir şeyler söylemesini bekliyordu belli ki. Gizdi bu. İlk kez açıklıyorum. Bir duraklamadan sonra ekledi. Bir annesi bir de ben biliyorduk. Üzgün bir gülümsemeyle baktı Esme'ye. Bir de sen biliyorsun şimdi. Bir sessizlik çökmüştü. Neyi nasıl yorumlayacağını aranmanın tedirginliğine düşmüş olmalıydı Esme. Suskundu, başı önünde düşünceli kaldı bir süre. Ağırdan doğruldu. Annesi? Donuk bir yüzle bakıyordu doktor. Yıllardır yok. Janine annesini gördü bile denemez. Onun için mi kaçtınız siz de? İçinde bir kızgınlık eli eser gibi oldu doktorun. Kötü biçimde sorgulanıyordu. Toparlandı. Eğilir gibi baktı. Suçlama benzeri bir şeyler arandı. Sesinde de üstüne diktiği gözlerinde de meraktan öte bir şey yoktu Esme'nin. Duyduklarını bir yana bırak Esmeciğim dedi. Doğruları benden duyabilirsin ancak. Kaygıyla doğruldu Esme. Ondan kuşkum yok dedi. Kulağıma çalınanları söylüyorum ben. Hadiye Hanım'a inanacak değilim. Esme'nin sorusuna nasıl yanıt verecekti şimdi? Bak Esmeciğim diye aldı ağırdan. Çektiğim acılar, ola ki çektirdiğim acılar var geçmişimde. Anımsamak mutsuz ediyor beni. Unutmama da izin yok görüyorsun. Bir duralamadan sonra gene aldı ağırdan. Niye kaçtığımı mı öğrenmek istiyorsun Janine'den dedi. Esme tedirgin kımıldadı. Söylemeyin isterseniz dedi. Gözlerini Esme'ye dikip duymamış gibi baktı bir süre. Çünkü benimle yatmak istiyordu dedi. Şaşalanmış gibiydi Esme toparlanıp doğruldu. Kızınız olmadığını söylemiştiniz dedi. Bunu kimse ona söylememişti. Beni öz babası biliyordu. Patolojik. Belki çevresinden kaynaklanan özenti bir saplantıyla da yatmak istiyordu benimle. Gizli, yaygın bir ensest vardır kuzeyde. Masaya ağır bir sessizlik çökmüştü. Çekingen bir sesle aldı Esme. Uyuşturucudan kurtarmakta başarısız kaldığınız için demişlerdi dedi. Öyle dendi. Duralayıp kaldı bir süre. Evet, korkunç bela oydu aslında ama açıktı. Birilerinden yardım isteyebilirdiniz sonunda. Bunun... Gevşemek ister gibi duraladı bir soluk aldı. Sözünü etmek bile irkiltici. Peki annesi? Toparlandı hemen Esme. Bağışlayın dedi. İster istemez aklına geliyor insanın. Kapatalım isterseniz bu konuyu. Konuşmak istemiyorsanız. Bir süre baktı doktor. Seninle konuşurken ayrımına vardım. İçimdeki gerginlikte bir gevşeme oluyor sanki Esmeciğim. Konuşmak istiyorum demek ki. Hadi içelim sağlığına. Birer küçük yudum alıp bıraktılar. Annesi benim tehlikeli biçimde bağlandığım kadındı ilk yıllar Avrupa'da Esmeciğim. İç savaş sonunda İspanya'dan kaçmış komünist bir ailedendi. İyiydi, güzeldi, çok yiğitti de. Acılıkla anımsar gibi duralayı bekledi. Dengesizdi, tüm aileyle kavgalıydı. Anarko komünisti belki bir anlamda. Güzel gitar çalar, şarkı söyler, şiir yazmaya kalkar üç dilde, resim yapar. Büyülemişti beni, biyokimya diye tutturdu bir ara, bıraktı. Daldan dala, öyle biri. Gülümsedi Esme. Güzel biriymiş. Evet güzel biriydi. Eğilip favorinin altında sol şakağından yukarı doğru uzanan ince bir çizgiyi gösterdi. Yeni dikiş atıldı buraya dedi. Favorilerimi çizgi örtsün diye uzun tutuyorum. İlgiyle dinliyordu Esme. Cam sürahiyi indirip parçaladı. Niye? Seveceğim biraz alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu doktor. Gitarını dinlemiyormuşum. Gülmesi kahkahaya dönüyordu Esme'nin. Sonra... Gülen Esme'ye bir süre baktı doktor. Sonrasını söylemesem daha iyi dedi. Korkarım bu şişeyi de sen parçalarsın kafamda. Bir kısa sessizlikten sonra ekledi yavaşça. Ben de hastanelik ettim onu. İyi halt etmişsiniz. Hiç ara vermeden pat diye söyleyivermişti Esme. İyi halt etmediğimi biliyorum ama ne halt etmeliydim. Onu bugün de bilmiyorum. Bir duralamadan sonra sürdürdü. Ön yargıları bıraksan da biraz da benim açımdan baksan çok sevinirdim Esmeciğim. Bana vurduğu için vurmadım ben. Haksızlığa uğramıştım. Ona dayanamadım. Gözlerini Esme'ye dikip bastırır gibi ekledi. Gitarını dinliyordum çünkü. Hem de büyük bir mutlulukla dinliyordum. Yakınmak değil de geçmişteki ilginç bir olayı bildirir gibi. Anlayacağın öylesi ya yordu beni dedi. Biraz durdu. Kaçtım Berlin'den Düsseldorf'a geçtim. Çıktı geldi buldu beni bir yıl sonunda. Adı yok mu bu kadının? Güldü doktor. Söylemedim değil mi? Sofia. Sofia Alvarez. Kızdım mı S.A. diyordum. Doğruldu Esme. Sizin o evdeki sulu boya resmin altında tam çıkaramamıştım. Buna benzer bir imza mı vardı ne? Hiçbir şey kaçmıyor gözünden. Evet o gebeydi. Çocuk senin diyordu bana. Bir yıl sonra? Alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu Esme. Evet bir yıl sonra. Aritmetik de mi bilmiyor bu kadın? Doktorun gözlerinde de alaylı bir ışıltı vardı. Çocuk senden demiyordu ki, senin çocuğun diyordu. O da tam bilmiyordu kimden olduğunu. O kadar değişik kişilerle yatmış ki. Daha AIDS falan yoktu bereket o günler. Yalnız çocuk kesin benimmiş. Çünkü kimle yatarsa yatsın düşlediği tek kişi benmişim. Yüreğinin ta içinde benimle yatıyormuş. Sevecen bir aldırmazlıkla gülüyordu doktor. Nasıl ilginç değil mi? Hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlatıyor, inanıyordu da buna. Siz de inanmıyor muydunuz? Hiç de iğneler gibi sormamıştı Esme. Belki de güleceksin. Evet inandım, bir sürü kadınla benim de ilişkim oldu o günler. Her yattığımla da saplantı gibi Sofia'yı düşünüyordum sadece. İstersen alay et benimle. Kocaman kırmızı gül demetiyle masalarda dolaşmaya başlamıştı çiçekçi kadın. El edip çağırdı doktor. Sana gül alacağım Esmeciğim. Hayır dedi Esme, izin verin lütfen, bu gece ben sizi alacağım. Aldığı gülün koparıp küçülttü sapını, uzandı. Doktorun ceketinin yakasındaki iliğe geçirip taktı, ödedi parasını. Niye alay edeyim dedi. Sizi sevdiğim için bir kez daha mutluyum. Duymamış gibi dalgın kaldı bir süre. Aldı gene doktor. Doğumu bizim hastanede yaptı. Nasıl tatlı bir bebekti bilsen. Kucağıma alıp baktım. Nerede akşam orada sabah bu başıboş sorumsuz kadına nasıl bırakayım bu güzel yaratığı. Uzman doktordum hastanede, çok kazanıyordum. Benim olsun dedim, yazdırdık. Ben Kezban dedim, annemin adı. Sofia kıyameti kopardı. Janin olacakmış, Janin oldu. Durup gülümseyerek baktı. İşte böyle Esmeciğim. Hiç aşık olmadım demiştiniz bana. Dalgınlaştı doktor. Olmuş muyum? Eksi bir yanı yok mu bunun? Bana sorarsanız artısı var. Ne desin de doktor? Kız doğruydu belki de. Çöken sessizliği Esme bozdu gene. Peki Sofia? Birilerine takılıp Güney Amerika'ya gitti bir yıl kadar sonra. Nikaragua'da gerillalara katılacaktı. Dağa çıkamadan barda bir Amerikan çavuşunu mu bıçaklamış ne, kurşunlamışlar bunu. Yıllar sonra öğrendik. Esme'nin soru dolu bakışıyla tamamladı öyküyü. Janine'i teyzem dediği koyu Katolik bir İspanyol kadınına bırakmıştı. Kocası İrlandalı. Çocukları olmuyormuş, Belçika'da otururlarmış. Kendim için hiçbir gün yapmayacağım bir şey yaptım. Hans diye ünlü bir finans beratere, para emlak dümencisi yani, parça parça 150 bin filan mark yatırdım Janine adına. Çeşitli biçimlerde çalıştırıyor, getirileri banka hesabına geçiriyordu Janine'in. Teyze her ay 2000 mark çekmeye yetkiliydi bu hesaptan. Yaşam sağlık sigortası yapıldı Janine'e. Yıllar yılı sürdü bu, aksamadan. Para da birikti epeyi. Bunun dışında pek ilgilenemedim Janine'le. Telefonla arıyordum ara sıra. Yazları arkadaşlarımla dinlenceye giderken alıp onu da götürdüğüm oldu bir iki. Sessiz, içine kapanık bir çocuktu. Birikmiş paraya katkıda bulundum biraz. Amsterdam'da bir küçük kat dağıldı Hans buna. Oraya taşınmışlardı çünkü. Duralayıp ekledi yavaşça. Asıl sorunlar büyüdükçe başladı, yetişkinlik döneminde. Gene duraladı birden, derince soluklandı. Yoruldum Esmeciğim dedi, bağışla beni, anlat beyim artık, lütfen kendin tamamla. Yüzü değişmiş, ağır bir bezginlik çökmüştü bakışlarına. Uzandı Esme, masa üstündeki elini tutup sıktı sevgiyle. Kapattık canım dedi. Çöken sessizliğin sıkıntıya dönmesini önleme çabasıydı belki. Eczacı Kerim'le avukat Şakir'in Alanya yakınında deniz kıyısı bir köyde yan yana ev yaptırdıklarından açtı Esme. Dayanıp döşenmesini, iç düzenlenmesini ondan istiyorlardı. Bir hafta sonu bir iki günlüğüne oraya gidecekti önümüzdeki haftalarda. Yalnız giderse o da gelir miydi? Duymakta mı gecikmişti, algılamakta mı? Epey uzamıştı yanıtı doktorun. Ne dersiniz? Uyanır gibi oldu doktor. Esme istiyorduysa niye olmasındı? Sıkıntılı suskunluğu aşamıyor gibiydi doktor. Esme'nin çabasıyla kanadı kırık gibi uçan bir iki sözcükten sonra gene sessizliğe düşeceklerdi ki son yudum rakılarını alıp kalktılar. 11'e geliyordu. Bir günler yaşanmış tatsız olayların içine düşen karaltısından arabada da kurtulamamıştı doktor. Pek az konuştular. Eve girince Esme kapattı kapıyı, kollarını boynuna doladı doktorun, bir süre baktı gözlerine. ''Nasıl devrimcilik bu?'' dedi. ''Ben sizi seviyorum, siz kafanızı düne takıyorsunuz.'' Kucakladı kollarında, sıktı Esme'yi. Ama son kokan dudaklarıyla öpüştüler uzun uzun. Ayrılıp yan yana ağır ağır çıktılar merdivenlere. Oda kapılarının koridorunda durunca yine kollarına aldı Esme'yi. Gülümseyen gözlerine dalıp baktı öylece. ''Sen niye bu kadar geç kaldın? Onu düşünüyorum ben.'' Gülerek sıyrıldı kollarından Esme. ''Niye geç olsun?'' dedi. ''Tam gününde geldim. Yalnız yarın geç kalırsam her şey karışır. Sabah en geç 8.30'da reklam Arda olmam gerek. Hafta başı birikmiş bir sürü reklam spotu beni bekliyor. Hemen yatıyorum. Sabah sizi uyandırmadan gideceğim. Bağışlayın, akşama da babaannem geliyor. Sizi telefonla bile arayamayabilirim. Felaket doluyum yarın.'' Uzanıp sevecen bir öpücük kondurdu doktorun dudaklarına. ''Sağ olun, düş gibiydi her şey, inanın bana. Sizi çok seviyorum, hiç de geç kalmamışım, iyi geceler.'' Dönüp tuvalete yürüdü, arkasından baktı bir süre. Yavaşça dönüp odasına girdi doktorda. Gidip karyolaya oturdu, başı önüne düşmüş gibiydi. Soyunmaya bile gücü yetmeyecek kadar yorgun duyumsuyordu kendini. Uykusu da yoktu, hep böyle günlerinde olduğu gibi. Uzandı karyolaya, tuvaletten odasına geçip kapısını kapatmıştı Esme. Kalkıp tuvalete gitti o da. Çıkınca merdivene dönüp ağır ağır salona çıktı. Işığı yaktı. Balkona, dışarılara, kitaplığa, müzik setlerine, kasetlere, CD'lere, duvardaki resimlere bakıp durdu öylece. Müzik koymak da gelmiyordu içinden. Gidip köşedeki koltuğa oturdu. Gözlerini Sofia'nın yaptığı sulu boya resmine dikti. ''Sevgiyle bakmış sana.'' demişti Esmer resmi ilk gördüğünde. Gerçekten aşık olmuş muydu bu kadına? ''Niye bu kadar bulanık gizli duygularımız? Biz bulandırıyoruz, yalanlarımıza sığınak oluyor. Gerçeklere gücü yeter mi yalanın?'' Yanaklarından öpücük almaya uzandığın Janin dudaklarını şap diye babasının dudaklarına yapıştırınca itelemekte sallandın. Günler süren iç kavgasını anımsıyordu sonra. Janin'e söylemeli miydi babası olmadığını? Söyleyeceksin, sonra da yatacak mısın kızla? Mutluydu yenilmediğine, iyi ki Avrupa'ya yeni çıkmış aç delikanlı değildin. ''Evet değildim, mutluyum. Kanıksamıştım kadınları, doğru. Yaşlılık sınırına varmıştım da o mu tuttu beni? Deli Meyzi'nin melunlarından da değildim daha demek. Sofia'nın renklerini, çizgilerini taşıyordu Janin. Maden alışımlı gözleriyle annesinden de çekiciydi. Kuralların kökenini biliyorum diye saygı duyacağımız hiçbir değer yargısı olmayacak mı? Bulandırıyorsun, bağlılık sınavından geçtiğin değer yargıların mı tuttu seni? Kızın uyuşturucu bataklığı içinde çırpındığını bilmenden duyduğun deli kızgınlık mı? Yarı bunak bir İrlandalıyla aptal bir Katolik kadının elinde Amsterdam'da baskılı bir başıboşlukla yetişen annesini hiç görmemiş zavallı bir kızın esrar, marihuanadan kokaine, her türden uyuşturucunun kucağına düşmesinden doğal ne var? Sen de sorumluydun bundan. Gerçekten benimsemedin ki çocuğu, avucuna para koydun sadece. Aşırı ölçüde eroinden öldüğünü öğrendiğinde sızı duymadın mı vicdanında? Bilmiyor muydun hangi toplumda yaşadığını? Bireyin yüce kutsal özgürlüğü, eroin kullanma hakkını da içermesin olur mu? Milyarlarca dolar getirisi var. Uyuşturucu da doğal, eşcinsellik de doğal, ensesli de doğal yapacaklar, uğraşları o. Kazanmanın ötesinde etik kural istemiyor şu rezil yeryüzü. Milyarlarca insanı süründüren çirkefe bulanmış dünyada, yabanıl doğanın ürünü özgür yaratıklar olarak yaşayıp gideceğiz. Ne güzel. Eşcinsel doktor Manfred'i anımsadı. Hastanede nöbetçi oldukları bir gece kendini düzmesi için bayağı üstelemişti doktora. Yalvardı bile. Kötü bir şey yapmayacaklardı ki sevişeceklerdi. Penisin anüsümden girince zevk alıyorsan neyimiz bozuluyor anlamıyorum diyordu. Gövdesinin duyarlılıklarına bağımlı birine nasıl anlatacaksın? Yapınca herkes zevk alır belki de. Diyalektik orada da var. İnsan gövdesi kurcalanmaya görsün. Cinsel zevkin doruğuna çıkmak için kendini kıyasıya kırbaçlatıyor adam. Evet, her şey bireyin özgürlüğü için. Böyle böyle giderek toplumun bağnaz çürümüş ahlak takıntılarını aşıp, sınıflı toplumun tüm baskı kurallarını yıkıp parçaladık da, günü de geldi mi sonunda sorunu kalmayacak insanların? Açlık, yoksulluk, işkence karanlığında sürünen milyarlar da bu kafanla seni taşa tutmayıp yanında yer almışlarsa, isterlerse almasınlar kimin umurunda? Tüm insanlık kurtulacak, özgürlüklerimize kavuşacağız. Gülüyordu Doktor Manfred. Buldun peşin parayı gülersin. Ütopya'nın en salakça bencilliğiyle kendini sinsice savunan, can derdine düşmüş sınıflı toplumun en kurnaz tuzağı. Cinselliğimiz ola ki bugünün kaba zevk bencillerinin düşedikleri özgürlüğüne de ancak o süründürülen milyarlarca insan kurtulunca kavuşacaksa. Ben istediğimi yaparım öyleyse. Benim ülkemde devrim oldu diye alay etmişti Doktor Manfred. Dresden'liydi. DDR'den kaçmıştı. Demek bekleyeceğiz ki dünyada devrim olsun da gövdemizden gönlümüzce zevk almak için özgür olalım diyordu. Ütopist sizlersiniz Doktor Kotar. Dinler öteki dünyadaki cenneti muşluluyor insanlara. Siz devrimden sonrasını. Yüzyıl sonrası da ölümden sonrası gibi öteki dünya. Ben yokum o gün. İnsanlar bugünkü yaşamlarını düşünüyor. Siz de aslında yarın değil bugünkü doyumunuzun peşindesiniz bu düşüncelerinizle. Çok iyi bir göz doktoruydu Doktor Manfred. İyi insandı, üstün zekaydı. Müziği çok iyi bildiği, çok iyi piyano çaldığı söylenirdi. Ben de aptal sayılmam. Onun gibi mi düşünecektim? Sen enayisin. Öyleyim. Ama Manfred beni enayi değil, bir tür uyanık sayıyordu kendi gibi. Manfred yalnız kendinden söz etmedi. İnsanlar böyle dedi. Öyledir de, tek umut bıçak kemiğe dayandı mı gerçeği görecekler. İş bıçağa kemiğe kalacaksa bu termonükleer çağda. İsteyen istediği gibi kullansın cinselliğini. Yetiniyorlar mı? Esme'ye niye açmadın da içine kıvrıldın bugün? O da çok zeki. Bir de o alay edecekti benimle. Çocuksu bir arayış içinde Esme, güvensiz. Bulduğu hiçbir şeye inanmıyor. Manfred'le de alay ederdi belki. Öyle olduğuna inanmak istiyorsun. Evet, Manfred'e yakın, öylesine keyfinin kölesi, bireyci, bencil birini nasıl severim ben? Niye seveyim? Gene başladın. İyi, bırakalım tüm insanlar eşcinsel olsun. Üreme de bitsin, insanlar da, herkes de kurtulsun. Yağma vardı, tüpte üreme çağı başladı. İt izi kurt izine karışmış, zeka bile yardımcı değil. Bela insanların başına. Vıdı vıdı edip nereye varacağını sanıyorsun. Gece yarısını çoktan geçmişti. Kitaplığın üstündeki Esme'ye aldığı yaşlı adam Tay Biblos'una, kekeme ressamın kızgın kedisine baktı boş boş. Sofia'nın yaptığı resmine döndü. Ben değilim bu resimdeki. Kendini çizmiş Sofia. Janin beni nerelere götürdü? Kalktı gitti Itri'nin nevakarını koydu. Esme'yi uyandırmamak için kıstı sesini. Kanepeye uzandı, gözlerini kapattı. Salonu yumuşak kanat vuruşlarıyla usulca ele geçiren müziğe bıraktı kendini. Uyandığında üçe geliyordu, ev sessizdi. Ağırca indi merdivenleri, tuvalete uğradı, yatak odasına geçti, soyunup yattı. Sabah onu geçiyordu gözlerini açtığında, duşa girdi, Esme'nin odasına baktı tuvaletten dönerken. Toplanmış tertemizdi oda, pencere açıktı, kapattı. Tam çıkıyordu ki duvardaki çivide asılı kızgın kedi tablosu ilişti gözüne. Yaklaşınca ayrımına vardı, yaşlı adam at biblosu da duvara bitişik küçük masanın üstündeydi. Sevinç doldu içine, yerleşti demek, bura onun odası artık. Giyinip mutfağa indi, peynir ekmek bir fincan çayla çıktı salona. Dışarılara baktı kahvaltısını edip çayını yudumlarken. Bulutlar dolanıyordu, hava güzeldi gene. Gerçekten de düş gibi geçmiş üç günden sonra nasıl bekleyecekti Esme'yi? Bugün kesin yoktu Esme, yarın için de umut görünmüyordu pek. Günler, saatler nasıl geçecekti? Balkona çıktı, serin temiz havayı soludu derin derin. Gidip gazeteler alayım. Sonra roman moman çalışmayacağım. Yazacak bir şey yok daha. Roman okurum belki. Çabucak çıktı evden. Bakkaldan dönüp elinde ekmek gazetelerle kapıdan girince duraladı. Bomboş evin acı sessizliğine çarpınca sallanır gibi olmuştu. Nereden çıktı başıma bu kız benim? Birkaç güne dayanamıyorum. Bırakıp gitti mi ak korlar akacak yüreğime. O günler ne yapacağım? Aklından bile geçmemişti bu eve yerleşirken. Taşıdığı parasal sorumluluğu bulacağına inandığı birine bırakıp tek başına sessizce yaşayacak, kurumuş ot gibi sessizce çürüyüp gidecektin. Bırak çıtkırıldım ürkekliği. Acıyı göze alamayacak yüreksiz, mutluluktan pay alamaz. Bak o nasıl tadını çıkarıyor yaşamın gönlünce. Sen yerli yersiz sızlan, sonra sen değiştireceksin bu kızı. Kendini değiştir gücün yetiyorsa. Çıkıp salona gazetelere baktı. Aynı haberler, aynı olaylar. Hırsızlıklar, cinayetler, kazalar bile değişmiyor bu ülkede. Yineleniyor sadece. Kim kimi şaaptı gazetelerin baş sayfalarında. Rüşvet, vurgun, işkence, futbol, palavra, film reklamları. Aralara sıkışmış çoğu gülünç melodram sahnelerinde el kol sallayan kötü oyuncular gibi şeriatçısın, din düşmanısın kavgasındaki köşe yazarları. Okunacak gibi olanların bir bölümü de Kürt sorununda pörsüyü verdi korkusundan. Ne olacak bu memleketin hali? Kalkıp kitaplara baktı. Server Tanilli'nin Yaratıcı Aklın Sentezi, Felsefeye Girişi geçti eline. Aldığında okumuş notlar da düşmüştü yanına. Yaşamı boyu gövdesini sandalyeye bağlayan o kahpe saldırıya karşı baş eğmezliğine, ara vermeden yürüttüğü yiğit uğraşısına, coşkulu öğrenme, öğretme tutkusuna yürekten saygı duyuyordu Tanilli'nin. sağlık koşullarını bile hiçe sayarak yazıları, konuşmalarıyla her yana koşuyor, tüm güzel atılımlara sevinerek destek veriyordu adam. Değer bilmez kimi dangalakların karşısına epey dikilmişti tanilliği içinde. Ne tatsız, görgüsüz herifler çıktı şu dünyada keskin devrimcilik savıyla. Kitabı bir daha gözden geçirmek için kanepeye gidiyordu ki telefon başladı. Hop etti yüreği. Esme. Avukat Mustafa'ydı. Öğlende birlikte yiyelim, çene çalarız diyordu. Harbiye'de borsa lokantasında bekliyordu bir gibi. Telefonda söyleyemeyeceği önemli bir şey olmalı. Sevinmişti. Bugünü böyle götürürüz. Toparlanıp çıktı hemen. 1'e 5 kala borsa lokantasına girdiğinde köşedeki masada orta yapılı sarışın çakır bakışlı biri oturuyordu Mustafa'nın yanında. Kalkıp el sıkıştılar. Macit Bey abi yakınımızdır, sizinle bir şeyler konuşacak. Gözlerini kırpıştırır gibi yaptı, güvenebilirsiniz diye hemen girdi adam. Sizin işi çakallara vermişler dedi. Damdan düşer gibi bu giriş biraz şaşalattı doktoru. Çakallar kim? Bizim işin nesini biliyor bu herif? Doktordaki şaşkınlık gözünden kaçmamıştı Mustafa'nın. Büyük mafyalar değil bunlar yani diye aldı usuldan. Tanıdık aracılığıyla parça başı iş gören kabadayılar bir tür. Macit Bey başını salladı ağır ağır. Bunlar daha tehlikeli dedi. Büyük mafyalarla oturur konuşursun. Sağcısı solcusu pay isterler, çatışırlar. Gerekirse racona giderler aralarında. Verdikleri söze bağlıdırlar. Bunlara güvenemezsin. Kimin ne zaman ne bok yiyeceği belli olmaz. İsteksizce gülümsedi doktor. Anarko mafya dedi. Mustafa güldü. Evet abi dedi. Anarko mafya bir tür. Duymamış gibi bakıyordu adam. Edip Mansur diye birini tanıyor musunuz? Duymadım Neci. Alım satım. Çurçur kabadayıların içinde güçlü bu şimdi. Çevresini temizlerse başa geçip büyük mafya olur. Sizin eskilerden herkesi tanıyor. Kendisi de eski solcu. Gülümsedi doktor. Oldu solcu mafya. Öyle deyim. Bir de Ermeni varmış sizin çevrenizde. İnce bir çizik atılmıştı yüreğine doktorun. Başını iki yana salladı ağırdan. Bildiğim yok öyle Ermeni filan. Gözlerine dikip baktı bir sürü adam. Neyse. Şimdi bu adamlar 20.000 dolar derler. Duruladı bir. Biraz indirilebilir belki dedi. Ne diyeceğini bilmeden kaldı doktor. Mustafa'ya baktı. Doğal bir konuşmanın gözlemcisi olarak yanıt bekliyor gibiydi o da. Ne yapacaklar bize? Bu işi durduracaklar. Nasıl? Bir sessizlik oldu. Adam çakır bakışlarını dikip baktı bir süre gene. Bakın doktor bey dedi. Onlar bu işin ne idüğü ile ilgilenmezler. Biz de nasıl olacağını kurcalamayız. Yolu budur bu işlerin. Sessiz bakışıp durdular bir süre, arayıp bulduklarını değil, aklına ilk gelen şeyleri söylüyordu doktor. Güvenilmez dediniz, onu bize bırakın. Ne diyeceğini bilemeden duralamıştı gene doktor, adamın gözleri üstündeydi. Aslında büyük sayılar var bunların dilinde, bu işi böyle bağlıyorlarsa Ferhat Bey'den çekindikleri içindir, işin masrafını alıyorlar. Tutamayıp şaşkınca gülümsedi doktor. Hiç beklemediğim bir şey bu dedi, biraz düşünmem gerek. Mustafa'ya baktı, onaylar gibi başını sallıyordu o da. İyi, düşünün, çok uzamasın. Kalktı adam. Yemek yiyelim öyle gidersiniz. Bekliyorlar Mustafa Bey, uğrarım ben, afiyet olsun. Adam uzaklaşınca Mustafa'ya döndü doktor. Kim bu? Eski bir polis komiseri abi, sorguda birilerini öldürdü diye güvenlikten attılar. Tanımadığı yoktur, Ferhat abiye bağlıdır. Çok ağır bir cezadan kurtardı onu. Bu işe ne diyorsun? Önce şu yemekleri söyleyelim abi, garsonlar bekliyor. Yemeklerini söylediler. Macit Bey'in dediği multimilyarlardan, trilyonlardan söz ediliyormuş. Öyleyse 20.000 dolar fındık fıstık. Oradan verip durduralım bu işi diyorum. Ne dersiniz? Oradan dediğin o paradan yani. Karşılıklı bakışıp durdular bir süre. Kimse el süremez o paraya dedi doktor. Bizim değil o para. Gerekirse siz inanıyorsanız bu belayı savuşturacağımıza ödemenin bir yoluna bakarım. Başı önünde düşünceliydi Mustafa'da, yemekler gelmişti. İsteksizce yemeye başladı doktor. En az sakıncalı yol bu görünüyor abi. Biraz daha kurcalayalım bakalım. Ferhat Bey'den de telefon bekliyorum.